Ayrım 14.
Boğaz'dan ne zaman geçsem yol kıyısındaki en güzel yerleri işgal eden elçiliklere gıcık olurum. Elçilikler niye var? Konsoloslar ne lüzum? Onlar olmasa biz vizeyi nereden alacağız diye renkli Türkçe sorgulamayın düşüncemi. Biraz daha uzay geometrisel düşünün olayı. Vize niye var bir kere? Nereden çıktı? Kim çıkardı? Mucidini seveyim. Eskiden pasaport mu vardı? Ama şimdi var. İyi tamam eyvallah. Günümüzde artık internetten de alınabilir vize. Bunun için konsolosa gerek yok. Konsoloslar elçiler alınmasın. Bu beyler bayanlar niye var demiyorum. Bu kurum niye var? Nereden çıkmış? Çok eskilerde bir hükümdarın bir hükümdara elçi göndermesi söz konusu. Zaten herkes kalesinde yaşıyor. Kalenin kapısına gelen elçiye de ne var niye geldin lan deniliyor. Her hükümdarlıkta diğer devletlerin yerleşik elçilikleri yok. Eski adamlar böyle bir gereksinim duymamışlar, belki de sakıncalı bulmuşlar. Öbür devletin adamının yerleşik olarak kendi bünyeleri içinde bulunmasını. Bizde Avrupa devletleri elçilerinin adam yerine koyulması, kendilerine kimi haklar ve paye verilmesi Abdülmecit döneminde başlıyor. Ondan önceki elçiler, ülkede adam yerine koyulmayan, kem bakılan birer sığıntı, hatta bir casus olarak görülürmüş. Oysa şimdi Türkiye'deki yabancı elçilerin çoğu Türk dostu olarak tanınmakta ya da tanımlanmakta. Elçi bize bayıldığı için bu ülkeye gelmiş, kendi devletini değil de bizi düşünüyor, bizi seviyor. Bizim Ankara'daki en ecnebi adamımız. Birdenbire elçinin casus olarak çalıştığı, ülkemizi bölmeye yönelik çalışmalar içinde bulunduğu tespit edildiğinde de biz o ülkeye kor diplomatik teessüflerimizi bildirip bir an önce bu elçisini çekmesini rica edebiliyoruz. O ülke mırın ediyor, kırın ediyor, bir süre sonra bize kıyak yaparak o elçisini geri çekiyor, yerine başka birini gönderiyor. Oh, o kötü elçi gitti, yenisi geldi diye salak ve renkli Türkçe bir sevince boğuluyoruz. Neyse kurtulduk o İran elçisinden, yeni gelen CHP'liymiş. Defterden silinenler. Bizim muhtar bilgisayara geçti. Artık kara kaplı, eski ciltli, masadan büyük defterlerin içine dalmıyor. Söylüyorsun soyadını, muhtar bilgisayara seni soruyor. Şak, senin sayfan geliyor ekrana. Muhtar basıyor kağıda dök düğmesine, zart diye baskı makinesinden çıkıyor ikametgah senedi. Sanki bilgisayar kendisinin bir buluşuymuş denli övünüyor muhtar. Bir tek ceryan kesildiği zamanlar düşüyor muhtarın süngüsü. Kapatıyor bilgisayarı. Ceryan gelene kadar kapalıyız. Bilgisayar diyoruz adına. Aslında düğmesine basınca bana bilmediğim bilgiler saymıyor. Benim ona bin zahmetle yüklediğim yazıları buluyor. Sayfa bulur da denilebilir adına ki manyayıp bulamadığı zaman oluyor. Siz ısrarla o sayfaya kavuşmak için yanıp tutuşurken aygıt geçici sorunlar yaşayabiliyor, size daha sabırlı olmanızı, beklemenizi öğütleyen mekanik cümleler sunuyor. İçine hıfzettiği bilgiyi koruyor, hıfzettirmeyi becerebildiyseniz. Hıfzet, ya Macintosh aleyhisselam komutunu verip gereken düğmelere basmazsanız o kendi kendine hıfzetmeyi akıl edemiyor. Her şey bir emir komuta zinciri içinde çalışıyor. Siz komutansınız, bu bilgi korur diye de adlandırabileceğimiz aygıt sizin gerizekalı emir eriniz. İçine koyduğunuz bilgileri koruyor. Ceryan kesildiğinde, aküsü zayıfladığında koruyamadığı oluyor. Onun bu tür şakalarına önlem olarak bilgiler ayrıca bir de diskete yükleniyor. Diskete de pek güvenmeyin deniliyor. Kime güveneceğiz peki? Geçenlerde ikametgah senedi için muhtara gittim. Genelde bunun için gidiyorum zaten. Her nedense nereye gitseniz kimliğinize arkadaş olarak bir de ikametgah senedi isteniyor. Çok meraklısı var bu kimin nerede oturduğu konusunun. Muhtar sinirli görülüyor. İkametgah senedi istediğimi açıklıyorum, iç geçiriyor. Geçiyor bilgisayarın başına. Kapı numaramızı falan soruyor. Var ya hepsi bilgi dökerin içinde. Sorma diyor muhtar. Bilgisayara virüs girdi, mahallenin yarısını sildi. Allah'tan sizi tanıyorum, yeniden yazacağım oraya. Peki tanımadığınız biri gelince ne olacak? Genellikle herkesi tanırım. O adresini söylerken hatırlarım. Hiç hatırlamadığınız bir tip çıkarsa ne olacak? Ona ikametgah verilmeyecek. Bizim mahallede muhtarla hiç tanışmamış, virüs aleyhisselam yüzünden bilgisayardan silinmiş, ikametgah senedi istendiğinde babayı alacak bir sürü tip var. Zamanın çok ince dilimleri. İyimser bir hesapla diyelim ki 80 yıl yaşadınız. Her gün çalışmak, yemek ve uyumakla geçen saatler ayrı ayrı hesaplansa ortaya korkunç bir tablo çıkıyor. 80 yılınız ede ede 29.200 gün edebiliyor. Günde 7 saat uyusanız 80 yılda 204.400 saat, yani 23 yıl 4 ay kadar uyumuş oluyorsunuz. Ama çok lan diye düşüneceksiniz. Evet, bence de ve fakat uyumadan olmuyor. İnsan ömrünün büyük bir bölümü uykuda geçiyor. Geri kalan 56 yıl 8 ayınızın 1 yılı tuvalette, 7 yılı yolda, 2 yılı banyoda, 6 yılı yemek sofrasında, 23 yılı mesai başında, hiç sınıfta kalmazsanız 3 yılı okullarda, 2 yılı evde ders çalışmakla, 6 yılı kuyrukta ya da orada burada beklentilerle ve alışverişle geçip gidiyor, elde kalıyor 6 yıl 8 ayınız. Erkekler askerlik ve sakal tıraşına 3 yıl ayırırken, kadınlar da bu 3 yılı makyaj yaparak ve kuaförde geçirip durumu dengeliyorlar. Kadın olun erkek olun, ömür boyu tırnak kesmek bir ayımızı alıyor. Her insanın zorunda olduğu para saymak konusu da ister istemez 4 ay gibi bir zaman dilimini çalıyor. Gelelim size kalan 3 yıl 3 ayınıza. Evliyseniz bunun 1 yılı karı koca kavgasıyla geçer. 40 yıllık bir evlilik ve günde ortalama yarım saat ağız dalaşı gibi iyimser bir hesapla tabii. Kimi evlilikler vardır ki onların kavgaları bu geri kalan 3 yıl 3 aya da sığmaz. Biz burada mülayim bir evli çifte ana örnek alıyoruz. Bekarsanız karı koca kavgasına ayıracağınız bir yılınız telefonda telef olacak demektir. Yani ki evlenin ya da evlenmeyin, geri kalıyor 2 yıl 3 ayınız. Gene iyimser bir hesapla 20 yaşınızdan 70 yaşınıza kadar seks yaptığınızı ve bu işe günde soyunma giyinme dahil 20 dakika ayırdığınızı düşünelim. Siz ister her gün şıpın işi 20 dakikalık işler tutarsınız ya da bir gün pas geçer, devrisi gün bu işe 40 dakika ayırabilirsiniz. İster bütün hafta bilenir, hafta sonu 4 saat 40 dakikalık bir seks alemi düzenleyebilirsiniz. Öyle ya da böyle ve duraklamalarla 1 yıl 5 ayınızda seksle geçiyor. Kala kalıyor sadece 10 ayınız. Günde 15 dakika televizyon izleseniz ki izliyorsunuz, saatlerce izleyenler var, gitti işte 10 ayınız, hayat tamam oldu. Saatlerce televizyon izleyenler o vakti mutlaka ya seksten, ya işten, ya dersten çalıyorlar. Başka türlü olamaz, hesap ortada. Ayrıca bu hesaba uzun yolculuk yapmanız, hastalanıp yatmanız, erkeklerin sünnet, kadınların loğusalık dönemleri, kimi cenazelere katılmanız, karakolluk olmanız, mahkemeleriniz, noter işleriniz, banka ziyaretleriniz, dişçi doktor tantanaları gibi kayıp zamanlar katılmadı. Hesaba katılamayan en önemli şey kitap okumak, tiyatro, sinema, bale ve opera izlemek, bir yere tatile gidip yan gelip yatmak. Bütün bunlara ayrılacak dakikanız olmadığı somut ve aritmetik olarak gözümleniyor. Üstelik herkes 80 yıl yaşamıyor. Kötümser bir hesapla sizin çişe gitmeye bile vaktiniz yok. Tirsi kas. Çocuklarımızın dilini bozuyorsunuz diye suçlayanlar oluyor zaman zaman. Tam ben onlara niye bu 0-5 yaşındaki çok uykusu gelmiş çocuğu gece tiyatroya getirdiniz? Bu çocuk François de Salignac de la Motte Fenelon'dan ne anlar? Bakın siz bile anlamıyorsunuz, böğün bakıyorsunuz diyecekken. Can Yücel mi bozuyor dilimizi çok şiirsel küfürler ederek? Ferhan Şensoy çok mu terbiyesiz? Ne Can Baba icat etti sövgüyü, ne fakir. Üstelik bizden önce şair Eşref var, Sümbülzade Vehbi var. Alman dilinin terbiyesizlerinden, anasının rahminde babasıyla ters ilişkide bulunan Baal diyen Bertolt Brecht var. Fransız dilini terbiyesizce konuşmakla kalmayıp dil bilgisi kurallarını hiçe sayarak, imlayı bozarak yazan Boris Vian fırlaması var. Küfür ve argo bir dilin zenginliğidir. Bu zenginlik şairler tarafından kullanılıyor ve aruza oturtuluyorsa bu edebi bir değerdir. Ve çocuklar bizden değil, okula gittikleri minibüslerin servis şoförlerinden öğrenmekteler bizim şiirsel bulmadığımız sıradan küfürleri. Keşke o salak şoförlerden değil de Can Yücel'den, şair Eşref'ten öğrenseler çocuklar sövmeyi bir şiir olarak. Ona küfür denemez zaten. Küfür milletvekili Şevki Yılmaz'ın salyalı ağzından akana denir. Çocuklarımız televizyonda sık sık izliyorlar bu tür kepazelikleri. Dili bilmeden dille oynamaya kalkanlar bozuyor dilimizi, bu bir. Bir de 150 kelime içinde anlaşabilenler sıçıyor dilimizin içine. Onların sözlüğünde bir tek sözcüğün bir sürü anlamı var. Telaffuz edenin inildemesinden yorumluyorsun duyguyu. Kimi sesler çıkarıyorlar ve hayrettir anlaşıyorlar. Dilimizi katleden bir başka kesim de radyolarda hızlı konuşmaya uğraşarak başladıkları cümleyi bir türlü tamamlayamayan, bu gevelemelerini de çok esprili bir konuşma biçimi sanan, DJ adı altında hayatımıza giren kuru ve genç kalabalık. Sonradan öğrendikleri bir yabancı dilde yeni keşfettikleri sözcükleri cümle içinde kullanma telaşındalar sanki. Çocuğunun dilinin o gece uyuklayarak izlediği oyunda bozulduğundan emin, fenelon tanımaz hanıma dedim ki, "Bakınız hanımefendi, ben bir gün ilkokulda elime verilen hece fişleriyle oynarken has, tir ve sik hecelerini değişik biçimlerde sıraya koyarak kulağa en hoş gelenin has siktir olacağını düşünüp icat etmedim bu sözcüğü. Çok küçükken bir yerde duydum. O zamandan beri örneğin şu an sizinle olduğu gibi yeri geldiğinde kullanıyorum." Housekeeping. Dünyanın en bilinmedik şairlerini bilirim. Niye biliyorsun, ne yararı var diyeceksiniz. Hayatımda hiçbir şeyi bir yararı olacak diye yapmadım. Bedenime yapılan tıbbi müdahaleleri bile bana yararı dokunacağını düşünerek değil, sırf doktorun hatırı kırılmasın diye içimde çok gizlediğim bir Bektaşi dergahından yadigar tevekkülümle kabullendim. Esamisi okunmayan şairleri bilişim çok yararlı olduğu düşünülen okul kitapları yerine başka kitaplar okuduğum ortaokulculuğumdan başlar. Muhteşem romantik bir çocukken şiir yazmaya başlayıp ünsüz bir şair olarak kalacağım olduğum için bu kaderi paylaşmış benden öncekileri arayıp tarayıp bellemişliğim vardır. Malili Ozan, Gausu Diawara buna güzel bir örnek. Bir tek şiirini Rusya'da Fransızca basılmış bir dergide okudum. Şair ile Yüreği isimli bu şiir 30 yıl önce tarafımdan Türkçe'ye çevrilmiş, hiçbir yerde yayınlanmamıştır. Bu yüzden tarafınızdan bilinmemektedir. Böyle yalnızca benim tarafımda kalmış ozanlarım vardır. Geldikiz ki Amerikalı ozan Housekeeping'in adını İzmir Hilton Oteli'nde kalana dek hiç duymamıştım. Her akşam odama geldiğimde yastığımın üstünde kat temizleyicileri tarafından bırakılmış bir şiirini buluyorum. Benim çatpat İngilizcemle şiirleri hakkında fikir yürütemiyorum ve fakat merak da ediyorum. Her gece yastığa baş koyduğumda kim lan bu housekeeping, ne anlatıyor şiirleri diye derin bir merakla uykuya dalıyorum. Düşümde housekeeping'i görmüyorum. Dün akşam gene otele geldim. Gene üstadın bir şiiri yastığımın üstünde. Şiir iki dörtlükten ibaret ve içinde bir sürü bilmediğim kelime var. Şiirin ismi Stars, yıldızlar demek. İlk satırda benim anlayabileceğim yalınlıkta. Bright stars, light stars. Parlayın yıldızlar, ışıyın yıldızlar. İkinci satırda yeni bir şey söylemiyor. Shining in the night stars. Yani ki geceleyin parlayın yıldızlar gibi bir şey demek bu. Parlayın lan yıldızlar dedikten sonra ikinci bir satırla bu parlamanın gece olduğunu belirtmek şiir adına satır ziyanlığı. Şiirde böyle dallamalıklar olmalı. Gündüz yıldızlar olmaz ki. Yıldız demek gece demek zaten. Üçüncü satır şöyle. Little twinkly winkly stars. Küçük twinkly winkly yıldızlar demek istiyor. Belki de İngilizce bir deyim bu. Bizdeki karşılığı olsa olsa osuruktan teyyare, selam söyle o yare. Dördüncü satır tam uyduramadın yan gitti türünde. Deep in the sky. Gökyüzünün dibinde. İkinci dörtlük. Yellow stars, red stars, shine when I'm in the bed stars. Oh, how many blinking stars far, far away. Türkçesi olsa olsa sarı yıldızlar, kırmızı yıldızlar. Bundan housekeeping'in Galatasaraylı olduğu, hatta Alişen kadar fanatik olduğu özümseniyor. Ben yataktayken parlayın yıldızlar. Oh, ne yıldızlar blinki oldu, çok çok uzaklara. Blinki ne demek? Yıldız ne olur? Yıldız hangi fiili yerine getirebilir? Parlar ve kayar. Anlaşıldı. Ne yıldızlar kaydı gitti demek istiyor. Burada da kimler geldi kimler geçti anlamında Ajda Pekkan'ımsı bir mecazı mürsel yapıyor. Housekeeping'in osuruk ve önemsiz bir şair olduğunu öğrenmiş olmanın huzuru içinde dalıyorum o gece uykuya. Sabahleyin kat temizlikçisi Kamuran Hanım'a kimdir bu housekeeping diye sorunca benim efendim yanıtı alıyorum. Niçin şiirlerini İngilizce kaleme aldığını sorunca da housekeeping'in İngilizce kat temizlikçisi demek olduğunu, kendisinin şiir yazmadığını, bu şiirleri onlara şefin dağıttığını ve yastığın üstüne koyulmasını söylediğini, kendisinin housekeeping'den başka İngilizce sözcük bilmediğini öğreniyorum. Do you speak ördekçe? Kim istemez hayvanlarla konuşabilmeyi? Onların da bir dili olduğu, insan dilleri kadar zengin olmasa da aralarında anlaşabildikleri kimi kod seslerin varlığı biliniyor. Karga durup dururken gak demiyor. Kimi zaman bir kısa, bir uzun gak, zaman zaman iki gakı izleyen hırıltılı bir guk derken elbette söylediği bir şey var. Biz bunu karga gak guk ediyor diye yorumluyoruz kargaca bilmediğimiz için. Örneğin bir ekmek kırıntısına ya da bir kesme şekere ulaşan devriye bir karıncanın aniden hareketlerini hızlandırıp ganimetin çevresinde bir iki tur attıktan sonra arka ayakları üstünde şaha kalkıp bizim insan kulağımızla duyamadığımız bir frekanstan bir çığlık atarak çevredeki tüm karınca arkadaşlarını oraya topladığını ben gözlerimle gördüm. Başka neremle görebilirim? Kimi boylarından küçük büyük kırıntıları yuvaya taşıyabilmek için iki karıncanın arasında şöyle bir diyalog geçtiği kesin. Sen sırt üstü yere yat, malı üstüne koyalım. Sen dört ayağınla malı tut, ben seni çekeyim. Sırtım zımparalanır, sen yere yat, ben çekeyim. Aralarında böyle bir konuşma olmasa biri sırt üstü yere yatıp kırıntıyı kucaklarken öbürünün onu harıl harıl yuvaya çekme işi nasıl düzenlenebilir? Kimi atların yarıştan önce jokeylerine ''Bugün hiç halim yok abi, boşuna kamçılama beni, biz kazanamayacağız.'' dediği olmuştur mutlaka. Ancak atça bilmeyen jokey yarış boyu atını hayvanca kamçılamıştır. Böyle hayvanlıkları var insanoğlunun. Detroit Hayvanat Bahçesi yetkilisi Greenwall, 1954'te maymunların 32 seslik bir sözlükleri olduğunu belirlemiş, çıkardıkları değişik seslerle. Dikkat bekçi geliyor. Bırak lan omuz benim. Kapıyı aç. Domal. Hassiktir. Şu bakıcımız ne kadar salak değil mi? Greenwall maymun değil bizi taklit ediyor gibi cümleler kurduklarını kanıtlamıştır. Greenwall'dan çok önce hayvanların sinir sistemleri merkezinde algılama merkezlerinden başka kime hassas liflerinde bulunduğunu ve bu liflerin onlara ifade ve anlayış yetilerini sağladığını kanıtlayan Viyanalı hayvanat bilgisi uzmanı Konrad Lorenz, yavru ördekler üzerinde yaptığı denemeler sonucu, anlatım biçimlerini çözerek ördeklerin çıkardıkları kimi seslerin basit huzursuzluklar ifade ettiğini, kimilerinin ise gerçek bir ıstırabın dile getirilişi olduğunu ayırt ederek, sonunda şakır şakır ördekçe konuşmayı başarmış, yavru ördeklerin derdinden anneleri kadar anlar hale gelmiş, Lorenz'i gerçek annesi sanıp öz annesine üvey muamelesi yapan ördek yavruları bile olmuştur. Giderek işin bokunu çıkaran Lorenz, çıkardığı değişik ördekçil seslerle ördekleri istediği zaman istediği yöne yürütür hale gelmiştir. Tıpkı biz Güzel Sanatlar Akademisi'nde devrimci öğrencilerken, o devrimci dili hepimizden iyi bilen Mahir Kaynağ'ın bizi haybeden ve ölümüne yürütüşleri gibi, daha tıpkısı cuma günleri camilerden çıkan grupları galeyana getirenler gibi. Floresan Hanım. Bir floresan lamba ne kadar çirkinse ay ışığında o kadar uyumsuz duruyordu barda kadın. Tedirgin, sinirli, kavgacı, barmeni azarlıyor, garsonlara fırça çekiyor, içki istemiyor, sağında solunda içenlere sataşıyor. Bu kadar içmenin ne alemi var makamından girip sağlığınızı düşünün biraz doktorsal çift seslemesiyle barın keyfini epey kaçırmıştı ki barın en ucunda bulunup epeydir söze karışmayan Enderun abi dayanamayarak ''Yahu kim sıçtı bu kadını buraya?'' diye kükreyip bardaki genel kanıyı aruza oturttu. Bunun üzerine Floresan Hanım Enderun abiyi terbiyeye davet etti. Enderun abi Yanıt olarak ben öyle bilmediğim yerlere gelmem dedi. Genel bir gülme oldu. Bar yeniden rengine kavuştu. Enderun abi daha gülme tamamen son bulmadan bağıra bağıra Yahya Kemal bir gün hamamda 31 çekiyormuş hikayesine girişince de Floresan Hanım tasını, kesesini ve lifini hızla toplayarak uygun adım çıktı gitti bardan. Kimileri Yahya Kemal Üstad'ın özü özüne tohum dökme hikayesinin devamını sorunca Enderun abi gevrek bir kahkaha atıp "Yok ulan öyle bir hikaye, karı gitsin diye şey yaptım." dedi. Bardan uygun adım çıkan Floresan Hanım sert adımlarla karşı kaldırımdaki taksi durağına ulaştı. Taksilerden taksi, şoförlerden şoför beğendi, küt diye kapattı taksinin kapısını. "Al da evine götür kapıyı." diye homurdanan şoföre yol boyu fırça çekti. Şoför bir an önce bu kadından kurtulmak üzere kökledi, hızla bir başka bara ulaştı taksi. O başka bar kalabalıktı. Floresan Hanım sert dirsek hareketleri ve ani kıç darbeleriyle barda kendine yer edindi, alkolsüz meyve kokteyli emretti. Daha alkolsüz içkisine kavuşamadan da bardaki sigara dumanından yüksek perdeden şikayete başladı. Bu kadar insanın bulunduğu bir yerde böyle sorumsuzca ve fosur fosur sigara içilemeyeceğini sert bir dille bildirdi. En yakınındakilerin sigaralarını ani hareketlerle ellerinden alıp kül tablasında söndürdü. Kimisini yere attı, üstüne bastı. "İçmeyin bu kadar. Sigaranın insana neler yaptığını bilmiyor musunuz? Hadi bilmiyorsunuz, görmüyor musunuz?" diye başlayan çok uzun ve sıkıcı ve monoton ve maraton tiradına girişti. Birden herkesin keyfi kaçtı barda. Bir iki kişi daha sigarasını söndürdü. Tam o sırada yakmayı düşünen bir süre erteledi nikotin manyaklığını. El çakmakta öyle kala kaldı. "Kim bu karı?" diye fısıldaşanlar oldu. Floresan Hanım alkolsüz meyve kokteyline kavuştuktan sonra tiz perdeden kendisinin de yıllarca alkol ve sigara içtiğini ama her ikisini de şak diye bıraktığını, bırakılabileceğini, kendisinin bunun canlı, somut bir örneği olduğunu, barlara gelip alkolsüz meyve kokteyli ya da soda içtiğini ve çok mutlu olduğunu bağıra bağıra anlatıyordu ki barmen sözünü balla kesti. "Affedersiniz hanımefendi, barlara niçin geliyorsunuz?" "Okullar kapanmadı mı?" "Bütün bir kış her akşam geç vakitlere dek ilkokul 1. ve 2. sınıftaki kızlarımızın ödevleriyle uğraştık. Yap yap bitmiyor problemler, sorular. Kimilerini karı koca baş başa verip çözemiyoruz. Telefonla başka velileri arıyoruz. Acaba 12. problemi çözebildiniz mi? Başka veliler de sinirli, cebir yoluyla çözebildik. Çocuğa anlatamıyoruz, bunlar henüz cebir bilmiyorlar ki. Çocuklar ağlaşıyorlar, biz bağırışıyoruz. Kavga dövüş yatırıyoruz çocukları gece yarısına doğru. Sabahın köründe kalkıp gereksizce ağır çantalarını sürükleyerek biniyorlar servis arabalarına. Akşam bir araba ödevle geliyorlar burunlarından soluyarak. 4. kaset 1. yüzün sonu.